Bu denli büyük kurtuluş.
Dokuzuncu bölüm. Kaybolmak ne demektir?
İsa Mesih kendisi hakkında şöyle der.
Luka 19. bölüm 10. ayette. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Pavlus da kaybolanlara dair 2. Korintliler 4. bölüm 3. ayette şöyle yazdı. Yaydığımız müjde örtülüyse de mahvolanlar için örtülüdür. Burada kayıp kelimesi kişiler için kullanılmıştır ve bu kişilerin Tanrı ile ilişkilerinde bulundukları durumu tanımlamaktadır. İsa bu kişileri aramaya geldiğinden bu kaybolmuş kişilerin Tanrı'dan uzaklaşmış olduğunun kanıtıdır. Bu kişilerin zihinleri bu dünyanın ilahı olan şeytan tarafından kör edilmiş olduğundan lütuf müjdesinden yararlanamazlar. Çünkü karşılıksız olan kurtuluş onlardan saklanmıştır. Bu konuda Korintlilere 2. mektup 4. bölüm 4. ayete bakabilirsiniz. Bu durum kurtulmamış olanlar için geçerli olduğundan kurtulmamış olan kişilerin kaybolmuş olduğu anlamına gelmektedir. İnsan yaptığı bir şey nedeniyle kaybolmuş olamaz. İnsan kurtulana kadar kaybolmuştur. Adem ve Havva yaptıkları bir şey aracılığıyla kaybolmuşlardır ve tüm insan ırkı da onlar da birlikte kaybolmuştur. İsa Mesih dünyaya insanları bu kaybolmuş durumlarından kurtarmak için gelmiştir. Kaybolmuş olanlar kurtulmamış oluyorsa o zaman bu kişiler kurtuluş aracılığıyla insana sunulan daha önce sıralanmış olan tüm harika bereketlerden mahrum oluyorlar demektir. Ama bundan daha fazlası da vardır. Kurtuluşun getirdiklerinden çok az kişi haberdar olduğu için insanların çok azı kaybolmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu ve sonucunun ne kadar korkunç olduğunu anlayabilirler.
Tanrı'nın kaybolmuş olanlarla ilgili hükmü. Kurtuluş karanlığın güçlerinden kurtulmayı da içermektedir. Bu nedenle kaybolmuş demek aynı zamanda Tanrı'nın egemenliğinden uzak olup şeytanın yetkisi altında bulunmak demektir. Bu durumda bulunmak da Tanrı'ya karşı tam bir düşmanlık içinde bulunmak demektir. Tanrı sözünde kaybolmuş olanlar için bir hüküm vermekte, bu insanların günahları ve suçları nedeniyle ölü durumda olduğunu söylemektedir. Efesliler 2:1-5. Kutsal kitapta ölüm her zaman ayrılık anlamına gelmektedir. Fiziksel ölüm, ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ruhsal ölümse ruhun Tanrı'nın ruhundan ayrılmasıdır. Bu ikinci ölümdür ve bedenin Tanrı'dan tamamen ayrılması anlamına gelmektedir. Vahiy 20:14. Günah ve suçların içinde ölü olmak, ruhsal ölüm, ruhsal olarak Tanrı'dan ayrılmaktır. Birisi ölümü, kişinin içinde bulunduğu çevreyle ilişkinin kesilmesi olarak tanımlamıştır. Ruhsal olarak ölü olmak da Tanrı ile ilişkinin kesilmesidir. Adem ve Havva yemeleri yasak olan meyveyi aldıklarında Yaratılış 3:6, ruhsal olarak ölmüşlerdir. Günahları onları Tanrı'dan ayırmıştır. Günah insanı Tanrı'dan ayırdığından beri kurtulmamış olanlar, suç ve günahları içinde ölü olarak kalmaktadırlar. Bu günahların mutlaka cinayet, sarhoşluk, zina, yalan söylemek, rüşvet ve benzeri şeyler gibi büyük ahlaksızlıklar olması gerekmez. Ama insanların gözünde önemsiz olduğu için günah olarak saymadıkları birçok küçük günah bile kişinin bu durumda olmasına sebep olabilmektedir. Çünkü günahların hepsi Tanrı'nın kutsallığı ve mükemmelliğinin büyüklüğünü göstermektedir. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Romalılar 3:23. En ahlaklı ve pak yaşayan kişi bile Tanrı'dan uzaklaşmıştır. Her insan Adem'den aldığı insan ırkında devam eden günahkar doğa gereği günahlıdır ve bu nedenle günahkardır. Tanrı ile arasındaki bu günah sorunu çözülünceye dek her insan Tanrı'dan uzaktır. Suç ve günahların içinde ölü olmanın ne demek olduğu, günah işledikten sonra Adem'in Tanrı'ya karşı değişen tavrında görülmektedir. Korktuğundan dolayı Adem, Tanrı'nın varlığıyla karşılaşmamak için kendisini ağaçların arkasına gizlemiştir. Yaratılış 3:8-10. Ruhsal olarak ölü olanlar Tanrı'dan korkarlar. Kurtulmamış olanların yüreğinin derinlerinde bir şey onların Adem'de olduğu gibi, Tanrı ile karşılaşmaktan korkmalarına neden olmaktadır. Bu kişilerin çok azı, Tanrı'nın Adem'i sevgiyle aradığı gibi bugün de kendisiyle uyum ve tam bir birliğe getirebilmek için onları aradığını anlayabilmektedirler.
Kaybolmuş olanlar Mesihsiz, umutsuz ve Tanrı'dan yoksun olarak yaşamaktadırlar. Bu konuda Efeslere Mektup 2. bölüm 12. ayete bakabilirsiniz. Mesih'ten yoksun olmak, Tanrı'nın önüne gelmek ve onun sağladığı bereketleri alabilmekten de yoksun olmak anlamına gelir. Yuhanna 14. bölüm 6. ayette İsa Mesih şöyle der: "Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez." Onsuz olmak geleceğe dair bir ümidin olmaması anlamına gelmektedir. Tanrısız olmak insanı ve evreni yaratan ve devamını sağlayandan uzak olmaktır. Baba tanrısız olmak ve ondan uzak olmaktır. Bu konuda Efeslere Mektup 2. bölüm 13. ayete bakabilirsiniz. Şu anda tanrısız olanlar hala Tanrı'nın sağlayışından bir şekilde yararlanmaktadırlar. Ama bu sağlayış ve ilgi üzerinde hiçbir hakları yoktur. İsyankâr bir halka ait olduklarından Tanrı'nın önünde olmaya hiçbir hakları yoktur. İnsanlar sadece İsa Mesih'in ismiyle Tanrı'nın önünde bir hakka sahip olurlar. Yuhanna 16. bölüm 23. ayette İsa Mesih şöyle der: "O gün bana bir şey sormayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim adımla babadan ne dileseniz size verecektir." Kaybolmuş olanlar henüz sahip olmadıkları İsa Mesih ismiyle dilekte bulunamazlar. Kurtulmuş olanlar karanlıktan Tanrı'nın şaşılası ışığına çağrılmışlardır diye yazar 1. Petrus 2. bölüm 9. ayette. Kurtulmamış olanlar halen karanlıkta bulunmaktadırlar. Efeslere Mektup 4. bölüm 18. ayette ise onların zihinleri karardı, bilgisizlikleri ve yüreklerinin duygusuzluğu yüzünden Tanrı'nın yaşamına yabancılaştılar diye yazar. İnsan bu dünyaya göre çok zeki, yetenekli olup hala ruhsal konularda karanlıkta olabilir. Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in yüceliği ile ilgili müjdenin ışığı imansızların üzerine doğmasın diye bu çağın ilahı onların zihinlerini kör etmişler. Korintlilere 2. mektup 4. bölüm 4. ayette.
Kurtulmamış olanlar itaat etmeyen çocuklar diye adlandırılmaktadırlar. Efesliler 2:2. İtaatsizliklerinden dolayı cezalandırılacak olan çocuklardırlar. Çünkü Rabbimiz İsa Tanrı'yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak denmiştir. 2. Selanikliler 1. bölüm 8. ayet. Müjdeye itaatsizlik ettiklerinden ve Tanrı'nın oğlunu reddettiklerinden doğal olarak gazap çocuklarıdırlar. Efesliler 2:3. Oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğulun sözünü dinlemeyen yaşamı görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır. Yuhanna 3:36. Kurtulmamış olanların içinde bulunduğu yukarıda bahsedilen durum pek iç açıcı değildir. Ama bu Tanrı'nın onların durumlarıyla ilgili kendi tanımıdır ve doğrudur. Kaybolmanın sonu. Rab İsa Mesih'in müjdesini önemsemeyip kurtuluşu reddedenler, Rabbin varlığından ve yüce gücünden uzak kalarak sonsuza dek mahvolma cezasına çarptırılacaklardır. 2. Selanikliler 1:9. Bu onların sonsuza dek devam edecek olan durumudur. Şimdiki zamanda bu kişiler için Tanrı'ya geri dönüp kurtulma fırsatı bulunmaktadır. Ama Tanrı'dan sonsuz ayrılış meydana geldiğinde artık bu kişiler için hiçbir şans kalmayacaktır. Bu ayrılık sadece Rabbin varlığından ayrılmak değil, aynı zamanda gücünden ve bu gücünün getirdiği tüm bereketlerden de ayrılmak anlamına gelmektedir. Birçokları Tanrı'dan ayrılmayı ciddiye almazlar. Yaşadıkları anda Tanrı'yla bir işleri yoktur ve gelecekte de ondan bir şey alabileceklerini kavrayamamışlardır. Tanrı olmadan da gayet iyi bir şekilde yaşayabileceklerini düşünmektedirler. Yaşamlarının her anında ona ne kadar bağlı olduklarının ve ondan ne kadar çok bereket aldıklarının farkında değillerdir. Teneffüs ettikleri hava Tanrı tarafından yaratılmıştır. Yağan yağmur, doğan güneş, hepsi Tanrı tarafından yaratılmıştır. Bunu sadece doğa diye adlandırırlar. Oysa bu doğayı Tanrı yaratmıştır ve hala varlığını kendi gücüyle devam ettirmektedir. Tanrı'nın sağlayışı olmadığı takdirde hem insan hem de tüm yaratılış bir anda yok olacaktır.
İnsan Tanrı'nın gücünün görkeminden ayrıldığında, o zaman Tanrı'nın sağlayışından küçük bir parça bile yararlanamaz.
O zaman yaratılmış olan onun sağlayışından tamamen uzaklaştırılacaktır. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor. Yahuda 13. ayet.
O zaman tamamen karanlık içinde kalanları aydınlatmak için küçücük bir aydınlık, susuzluklarını gidermek için bir damla yağmur, sonsuz gecenin bitişini ve yeni günün gelişini sağlayan sabah yıldızı olmayacaktır. Kaybolmuş olan insanın bulunacağı yer tanımlandığı gibi ateş gölü olacaktır. Yazıldığı gibi adı yaşam kitabına yazılmamış olanların hepsi buraya atılacaktır diye yazar Vahiy 20. bölüm 15. ayette. Bazıları bunun sadece mecaz olduğunu söylerler. Eğer öyleyse bu durumu daha da korkunç hale getirmektedir. Çünkü gerçek her zaman mecazi anlatımdan daha güçlü olduğu için mecaz böyleyse gerçek durum daha da korkunç olacaktır. Aynı zamanda Markos kitapçığı 9. bölüm 47 ve 48. ayetlerde şöyle yazar. Eğer gözün günah işlemene neden oluyorsa onu çıkar at. Tanrı'nın egemenliğine tek gözle girmen, iki gözle cehenneme atılmandan iyidir. Oradakileri kemiren kurt ölmez, yakan ateş sönmez. Ve Matta 8. bölüm 12. ayette ise şöyle yazar. Ama bu egemenliğin asıl mirasçıları dışarıdaki karanlığa atılacak, orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacak.
Kurtulmamış olanlar şimdiden yargılanmışlardır. Ona iman eden yargılanmaz. İman etmeyense zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Yuhanna 3:18. Şu anda yargının infazı için beklense de, bu kişiler Tanrı'ya dönmez ve Rab İsa Mesih'i kurtarıcıları olarak kabul edip ona bağlanmazlarsa, o zaman kendileri hakkında kesinleşmiş olan yargı uygulanacaktır. Günahın özü, Tanrı'dan bağımsız olma arzusudur. Kaybolmuş olanların son durumu yaşamlarında Tanrı'ya bağımlılığın olmayışı ve bunu istemeyişleridir. İnsanın bu arzusu cehennemde tam olarak gerçekleşecektir.